düzeninde her şeyin parada özetlendiğini biliyor. Düzende insanların değeri para ile ölçülür. Ben her zaman bu düşünceyi mücadele ediyordum.
واليوم كذلك أعلن مبعوث الرئيس الأمريكي للشرق الأوسط ستيفن ويتكوف في الولايات المتحدة تسعى لعقد الجمعة الرابعة من المخالفات غير المباشرة مع الأسرة الأيام القادمة أكيد أن تسير بشكل
Bayan Hayke yeni Müslüman olan insanların camiasında mezhep sayısının çokluğu ve aralarında dini konuların üzerinde bir bahsetin olmaması yeni Müslüman birçok sorunla karşı karşıya getiren ve bazen iyice şaşkınlık yaşamalarına yol açıyor. Şunu unutmayın ki bir yeni Müslüman sürekli amellerinin doğru olmasını ister ve bunca ihtilaf insanı iyice şaşırtıyor ve kimin doğru söylediğini ve hangi amelin en doğru amel olduğunu kestirmek çok zor olur.
Ancak Bayan Hayke bu durumun çözümünü İslami vahdette ve salih bir önderde görüyor ve şöyle diyor. Bence biz düşmanlarımızdan öğrenmeliyiz. Onların birçok konuda anlaşmazlıkları olabilir fakat içinde menfaatleri bulunan birçok konuda görüş birliği içindeler. Üstelik onların örnek aldıkları insanların kimler olduğunu da göz önünde bulundurmak gerekir. Örneğin gelin Batı ve Avrupa'nın tüm siyasi liderlerini düşünün. Bunlardan hangileri insani
vahiyatımız
bir insan ancak sağlıklı ahlak sahibi olursa ve daha sonra da bilgili olursa ve tüm imkanlara rağmen sade yaşıyorsa ve söylediklerini en başta kendisi uyguluyorsa başkalarına örnek olabilir. Örneğin gelin İmam Hümeyni veya Ayetullah Hamine'nin yaşamını gözden geçirelim. Bu durumda ancak İmam Hümeyni ve Ayetullah Hamine'ye örnek olabileceklerini anlarsınız. Örnek alınacak insanın ahlaki ve manevi değerler açısından tam ve mükemmel olması çok önemlidir.
نداءات وزارة الصحة في غزة للداخل والخارج توحي بكارثة
ليالي بنجدار بطل إنسان إسلام دينيون بإنتقالي ويبو سماء ديني بنسي إسلام أورانان إشتراشين مهار فروغم دا بو إنسان لدن بيرني تلقوني إمام رو أبو سماء
بزي تاران رسالة تلقران تلقران
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Dünyada sürprizi, endişeler ve umutlar.
Hatırlanacağı üzere geçen sohbetimizde Suriye gıda güvenliğinin birbiriyle sıkı bağlantıda olduğunu, insanlık geleceğini gıda eksikliği tehdit ederse, günün su krizinin ciddi boyuta ulaştığı anlamında olduğunu söyledik.
موضحة أن حصيلة الشهداء والمصابين منذ استئناف العدوان الإسرائيلي على قطاع الثامن عشر من مارس آذار الماضي ارتفعت إلى 2507 شهداء و6711 مصابين.
Gıda güvenliği ve sağlanması dünyanın çeşitli bölgelerinde su krizini etkileyen en önemli sebeplerden biridir ve konuya siyasi boyut kazanır. Bugün bu konuyu ele alacağız. Tarihi kanıda Sümer'den milattan 4 asır önce karmaşık suramalı mühendislik sistemi kurarak tarım ürünlerinin artmasına sebep olduklarını gösteriyor. Yaşanan gıda artışı, açlık tehlikesi ve korkusu duyurmadan nüfus artışına sebep oldu ve böyle yaşayan ilmenlere oluştu. Fakat bu uyarlık pek fazla sürmedi ve sebebi de tarım arazilerdeki verimlerin düşüşüydü. Ardından buğday üretimi hızla düşüşe geçti ve sonuçta Sümerlerin medeniyeti de devrildi. Aynı olay Mayanların başına da geldi. Güneş'te bu atılmada Milattan 250 sonra oluşan Maya uygarlığında gıda madde eksikliği savaşlara da sebep oldu ve böylece büyük medeniyet milattan 900 yıl sonra sona erdi.
Çağdaş insan bilimsel ilerleme ve modern teknoloji sayesinde misli bir refahlaşmıştır. İşte bu ilerleme yaşam dünyasını da artırıyor. Daha fazla nüfus daha fazla gıda üretme anlamındadır. Daha fazla nüfus yer küredeki kısıtlı kaynakların daha fazla kullanılması demektir. Her geçen gün daha fazla toprak tarım ürünleri için kullanılıyor. Bu da sulama için daha fazla tatlı su ihtiyacını üretiyor. Suyun hızla azalmasından ve tarım için elde edilmemiş toprakların azalmasından doğan gerginlikler gıda maddeleri için amansız bir rekabetin yaşanmasına sebep oluyor. Bu rekabetler geleneksel ekonomi, siyasi ve sosyal dengeleri değiştiriyor ve daha fazla su ve toprak gibi doğal kaynaklara sahip olan ülkeleri giderek daha güçlü siyasi ve ekonomik kutuplara dönüştürüyor. 20. yüzyılda petrol birçok savaşın sebebi ise çağımızda su, doğal kaynaklar, gıda ve savaşların başlıca nedenleridir. Nüfus ise üretimlerin değişmesi ise oluyor. Bazı tahminler gelecek 30 yılda yer kürenin iklim şartlarının tamamen değişeceğini gösteriyor. Böylece ekvator çizgisine yakın bölgeler yaklaşık 2 kat yağışla çok sulu yıllar yaşarken kurak ülkeler ise yoğun su eksikliğine karşı karşıya geleceklerdir. Aynı tahminlere göre Batı Asya bu gerginliğin odak noktası olacak ve doğal olarak bu arada ortalama yağışların 3'te 1'ine sahip olan ülkeler dünyada ortalama buharlaşmanın 3 katı kadar buharlaşmayı tecrübe edeceklerdir.
Geçen asırda Batı Asya'da petrol, gıda boşluğunu telafi etse de son 10 yıllarda yaşanan tarihi tecrübeler, gelecek yıllarda petrol fiyatı üzerine yaşanan gerginliği bu kez hızla gıda gerginliğine dönüşeceğini gösterir. Gıda maddelerinin temin edilmesi konusu günümüzde dünyanın en önemli konularından biridir. Dünya Bankası gıda güvenliğini sağlıklı bir yaşam için herkesin tüm dönemlerde gerekli gıdalara ulaşma şeklinde açıklıyor. Bu açıklama gıda maddelerinin varlığı, gıda maddelerine ulaşmayı ve gıda maddelerine sürekli ulaşabilmek gibi 3 faktöre değiniyor. Üstelik hepsi de ilk etapta tarımcılığın gelişmesine bağlıdır. Halihazırda sözde gelişmiş ülkeler ve önde gelen gelişmekte olan ülkeler tarımcılığın ilerlemesi ve kendi ve hatta müttefiklerinin gıda güvenliğine sağlıklıya yönelik sürdürülebilir bir modele ulaşmak için düşük su tüketim modelini izliyorlar. Fakat su ve tarım için elverişli toprakların az olması gibi doğal kısıtlamalar nedeniyle diğer ülkelerde tarım arazisi satın almaya yönelmişlerdir. Allah'ın
Gıda güvenliği yönetişimin gücünü belirleyen yapısal bileşenlerden biridir. Daha kolay bir ifadeyle gıda güvenliği yönetişiminin korunmasında, halk memnuniyetinin sağlanmasında ve milli iktidarın oluşmasında temel bir stratejidir. Bunun sağlanması ise yönetişimin görevlerinden biridir. Fakat kapsamlı bir şekilde doğru ve detaylarıyla gerçekleştirilmesi gerekiyor. Bir egemenlik olgusu olan gıda güvenliğindeki ihtilal ilki farklı alanlarda olsa bile toplumun tüm kesimlerinin ondan yararlanabilmesidir. Bu husus sırf ülke içindeki imkanlarla gerçekleşemez ve çeşitli zahmetler, farklı şartlar veya su ve toprak kısıtlamaları nedeniyle bir kısmı dışarıdan temin edilebilir. Böyle bir ortamda gıda güvenliği ve sanayi su konusu anlam kazanıyor. Günümüzde dünya ticareti ve çok ilerlemiş ülkede üretim fazlalığı ve verimliliğin artmasının ticaret dünyasında pozitif bir konu sayılacak durumdadır ve sanayi su ise bu yoldan takas ediliyor. Örneğin Brezilya ve Arjantin gibi ülkeler tarım alanında sanayi su konusunda negatif ticaret dengededirler ve kendi ürünlerini satmak için yoğun şekilde müşteri arayışındalar.
Günümüzde Boğaziçi Belediye'nin tabiri ile münakaşasız yeşil sömürge olarak tanımlanan sınır dışı tarım diye birinden yeni bir konu modern ekonomi alanında kendine yer edinmiştir. Bu olay aslında sanal su ticaretinin yönlerinden biridir ve bir ülkenin diğer bir ülkede kendisi için ziraat etmesi anlamına geliyor. Sınır dışı tarım, sirayi ürünlerin çeşitliliği ve verimliliği ayrıca gıda güvenliğini sağlayan bir çalışmadır. Bu yüzden su ve toprak gibi iç kaynaklarının eksikliğini yaşayan ülkeler bu yöntemle diğer ülkelerin toprak ve sularını kiralayarak tarım ihtiyaçlarını gideriyorlar. Tabii ki sınır dışı tarıma dikkat edilmesi gereken incelikleri de vardır. Zira aksi halde tüm meziyetleri ve üstünlükleri aynı zamanda ülkenin gıda güvenliği için bir tehdide dönüşebilir. Ayrıca sınır dışı tarım, ülke yetkilerine ülke içinde stratejik ürünlerin üretilmesi için uzun vadeli planlardan alıkoymamalıdır. Ev sahibi ve misafir ülkeler arasındaki karşılıklı ilişkilerde sınır dışı tarımda önemli bir konudur ve mümkün olduğu kadar siyasi keşmekeşlerden de uzak olan ülkeler olmalıdırlar.
Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie
Tarım için tüketilen su aslında yenilenmez yeraltı kaynağıdır. GWD'den Londra Koleji ve Columbia Üniversitesi'nde yapılan araştırmada 2011 yılında dünyada tarım ürünlerinin ithalat ve ihracatında GWD oranı incelendi. Yapılan araştırmalara göre geçen 10 yıl için groundwater depletion GWD oranı %22 kadar artmıştır. Dünyada yeraltı kaynaklarından dengesiz yararlanma neredeyse tümü Batı Asya, Amerika, Meksika, Çin ve Hindistan ile Pakistan'da yapılmıştır. Bu ülkelerde yenilenmez kaynaklar çeşitli tarım ürünlerinin üretilmesi için kullanılıyor. Bu arada buğday büyük bir farkla GWD'de en büyük paya sahiptir. Onu pirinç, şeker kamışı, keten ve mısır izliyor. Çeşitli ürünlerin üretim için GWD'den tüketilen su oranı da farklıdır. Örneğin her kilo buğday, pirinç ve mısır için sırasıyla 8-12, 199 ve 72 litre yeraltı su kaynakları kullanılıyor. Tabi bazı ülkelerde durum daha da vahimdir. Çin, GWD'den üretilen tarım ürünlerinin en büyük ithalatçısıdır. Sonra Amerika, İran ve Meksika ile Japonya izliyor. Batı Asya'nın 5 ülkesi yenilenmez su kaynaklarından üretilen tarım ürünlerinin başlıca ithalatçılarıdırlar. Bu da söz konusu ülkelerin bu ürünlere olan fazla bağlılığını gösteriyor. Araştırmacıların belirttiğine göre gıda ürünleri ihraç eden ülkeler kısa vadede ticaretten kazançlı çıksalar da bu kar kalıcı olmayacaktır.
Birçok uzman tarım ürünlerinin üretilmesi için mevcut olan şarttan ve su kaynaklarının yanlış tüketilmesine dikkate alarak su krizinin esasen bir yönetim krizi olduğu kanaatindedirler. Bu yüzden de çeşitli toplumlar su alanında yönetim tarzı için daha güçlü sosyal tahammüle başlamaları gerekir. Buna göre kalkınma için önerilen stratejilerden biri ekonomi planlama bölümleriyle enerji tüketim alanında strateji planlama ve su verimliliğinin artırılması arasında koordinasyonun sağlanmasıdır. Buna ilaveten ülkelerin sahip olduğu su kaynakları ve enerjinin verimli tüketilmesi için gıda maddelerinin üretimi ve buna bağlı sanayi denetimi ayrıca ithalat ve ihracatta önceliklerin çok ciddi şekilde belirlenmesi gerekiyor. Söz konusu sanayinin geliştirilmesi her şeyden önce temiz ürün üretimi ve çevre ekonomisine dahil olması gerekirken ilk etapta enerji ve su kaynaklarını kullanmakta belirlenen yasallara riayet edilmesi de gerekiyor.
Bismillahirrahmanirrahim ve bihi ta'ala nesta'inu ve sallallahu aleyhi ve sellem. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Merhaban bikum ehl ahibatul kiram fi kulli makan fi liqa'ina hadha.
Değerli dinleyiciler, dünyada su krizi, endişeler, umutlar adlı programımızın bir başka bölümünü dinlediniz.
Programlarımız ayrıca Tahran Radyosu adlı televizyonlarından takip edebilirsiniz.
Hoşçakalın.
وكذلك الموقف اليمني بعد استهداف مطار بن غوريون بصاروخ باليستيين صاروخ صوتي تخطى كل
برسه طهران ايران اسلام جمهوريه تنن سس
واصاب مطار ايها الاحبه الكرام بامكانكم المشاركه والمساهمه في هذا
برانو كذا من اريد ان اقود حضره احمد بن
مصطفى
جنشي جبهه مكتب Ay karesi tabi ki de sağ sola
kalmayacağız.
Değerli dinleyiciler, Gençlik Gevheri adlı programımızda sizlerle tekrar birlikteyiz.
Gençlik günleri ve anları, güzellik, heyecan, neşe, mutluluk ve eğlence ve sevinçle ilgili güzel anlar, şık ve tertemiz giyinmek, anılarla dolu misafirliklere gitmek, unutulmaz seyahat anları gibi güzel duygularla dolu günlerdir. Ancak birçok genç insanın duygular işleri yapma iradesinin temelini oluşturur ve zihinleri her an ve her gün sadece bu tür zevkler ve eğlencelerle meşgul olur ve asla yaşamın yarınını ve yarınlarını düşünmezler. Bu yüzden gençlik çağının hoş ve güzel meziyetlerinin yanında rahata düşkünlük, çeşit peşinden gitmek, geleneklere karşı çıkmak ve aile ve toplumun olmazsa olmazlarını göz ardı etmek genç kuşağın en çok sevdiği durumlardır. Gerçekte bu tür düşünen gençler yaşamlarında görev ve sorumluluklara sıcak bakmaz ve başkalarına karşı söz ve davranışlarında veya bakış açılarında ve yöntemlerinde her türlü kısıtlayıcı etkenden kaçmaya çalışır.
Bunları bir şairin gençler hakkında yazdığı gibi, gençlik çağında çaba harcamak ne hoştur. Çünkü gençlikten daha hoş bir dönem yoktur. Sen ömrün baharının kıymetini bil. Ömrünüzün hazanı gelince başka bahar yoktur.
İnsanlar için sorumluluk bireysel, sosyal ve ilahi olmak üzere üç boyutta söz konusudur ki sırasıyla insanın kendisine ve insanlara ve Allah'a karşı sorumluluktan ibarettir. Bireysel sorumluluk, insanın gücü yettiğince kendini doğru tanıması ve mümkün mertebe içindeki yetenekleri geliştirmesidir. Bir başka tabirle, bu sorumluluk insanın kendine karşı hakkını eda etmesidir. Kuşkusuz insan yaşamında bu yolu izleyerek geride bıraktığı takdirde yaşamında büyük başarılara imza atabilir ve kimliğin en güzel biçimde şekillenerek gelişebilir.
غزة ومعاقبة اليمن جراء عملياته النوعية المساندة، إلى أن اليمن قيادة وشخصا يؤكد أن لا تراجع عن إسناد غزة مهما كانت التضحية. في زمن تتسابق الكلمات عبر الشاشات والمنصات وتنتشر كالنار، في الهشيم تبقى للكلمات قوة لا يرشح بها، وتتحول إلى ترند ومنشور وهاشتاج لتصنع رأيا مؤثرا في العالم الرسمي. ولا قبة حديدية اعترضته، ولا مقلاع داود رصده، ولا حيث ثلاثة أوقفه، ولا ساد أمريكية أنقذه. أربعة طبقات من أفضل الدفاع الجوي تجاوزها
إبيبين نهدر أشكي سيكي دولو باكشلالا Üç yaşındaki evladını oyuncaklarını toplamaya teşvik ederken ve çocuk kendi küçücük elleriyle oyuncaklarını toplayarak yerine koyduğu vakit, aslında çocuğa ilk sorumluluk duygusu tüm güzelliğiyle aile ocağında öğretilmiş olur ve çocuk ilk kez kendi kendine bakabileceği ve işlerine çekidüzen verebileceği duygusuna kavuşur. Yıllar sonra dünün bu çocuğu gençlik çağına geldiğinde kendisine verilen her türlü sorumluluğu en iyi şekilde yerine getirebileceğinin huzurunu yaşar. Gerçekte kifayet ve liyakat duygusu ancak zati liyakatımızı ispat ettiğimiz ve yükümlülük ve sorumluluk üstlenerek özgüven zirvesine ulaştığımızı hissettiğimiz anda oluşur.
Yüce Allah'ın mahlukları ve kendisiyle irtibat alanında sorumluluk duygusu taşımak ve kendimizi yükümlü hissetmekte insanoğlunu bitkilerden, hayvanlardan ve genelde insandan başka mahluklardan ayırt eden kişiliğinin işaretidir. Kulluk duygusu her insanın duygu ve düşünce ve bilgi sahibi olduğu gibi çok parlak ve hoş bir hakikati hatırlatır. Bu özelliği taşıyan insan akılcı bakar, düşünceli karar verir ve bilinçli hareket eder ve görevlerini yerine getirerek kah meleklerden daha üstün bir konuda Yüce Allah'ın yeryüzünde halifesi olmak gibi makama nail olur.
Gerçekten sorumluluk ve yükümlülük yaşamın her anında insan edilemez bir hakikattir. Ve bu konuya birçok ayet ve rivayette vurgulatılmıştır. İslam peygamberi sallallahu aleyhi ve sellem şöyle diyor: kıyamet gününde hiçbir kul ondan ön soru sorulmadan şuradan şuraya gitmez. İlkin elbisesi sorulur. Şöyle ki nasıl ve hangi yoldan yıpranmıştır? Yine yegane sermayesi yani ömründen sorulur. Şöyle ki nasıl harcamış ve nasıl sömürmüştür? Daha sonra malı ve servetini hangi yoldan harcadığı sorulur. Ve dördüncüsü bizim ve ehli beytimizin sevgisi sorulur. Şöyle ki bize karşı ne kadar marifet ve tanıma kavuşmuş ve bizi ne kadar sevmiştir.
Fahir صاروخ فلسطين 2 مدى 2150 كيلو متر
Gerçek umudu yerine getirmenin zorlukları vardır. Fakat bu görevi yerine getirmekten doğan ruhi huzur ve koş ve gönülleri okşayacak. İnsanın sorunların ve sıkıntıların üstesinden gelmesine kadar sorumluluk. Güzel, bazı kanat önerilerini cennete uzan yol görevimizi yerine getirmekten rica ediyoruz. Buna başka her görevi ve sorumluluk yerine getirmek genç insanda özgüven duygusunu artırır. Onu daha büyük, daha geniş sorumlulukları üstlenmeyi hazırlanmak istedir. Ayrıca sosyal gelişmeyi ve yenilenme sürecini hızlandırır.
İş ve sorumluluk dünyasına ayak basan genç insan, ergenlik çağının heyecanlarından kaynaklanan baskıya daha rahat kazanır ve sosyal, fikri ve duygusal büyümesi yerine kazanır ve daha da önemlisi gençlere düşüncelerini iş ve amel arasında sınamalarına ve böylece ilerleme yollarına açmalarına yardımcı olduğu gibi mesleki ve sosyal rolünü ifa etmek için uygun plan yapmasını ve yaşamına çekidüzen vermesini kolaylaştırır. Uzmanlara göre eğer herkes sorumluluğunu yerine getirir ve kendini sorumluluklarına karşı yükümlü hissederse toplum daha fazla gelişir ve suç ve cinayet oranı azalır. Bu arada aile bireyi doğduğu andan itibaren kişiliğinin birçok boyutunu kazandığı bir ortam olarak insanların sorumluluk üstlenmesinde önemli bir rol oynar.
İranlı psikoloji uzmanı gençlerin sorumluluk üstlenmeleri konusunda şöyle diyor: gençlerin nasıl sorumluluk üstlendikleri konusunda birçok ülkeden söz ediliyor.
ülkeli alemde her insan yakınlarına karşı sorumluluk hissettiği takdirde sosyal yaşamında da sorumluluk düzenliği hazır hale gelmelidir. Bir başka ifadeyle bizler bir gençler ancak kendi ailesi, arkadaş grubu ve birlikte yaşadığı insanlara karşı sorumluluk hissettiği zaman sorumluluk üstlenmesini beklemeliyiz.
Kuşkusuz insanların başka mahluklardan en üstün farkları akıl ve düşünce ya da tanım ve marifet nimetinden yararlanmasıdır. Kendilerini varlık aleminde insan bilen ve insanı da kendini yaratılış alemine ve Allah'a karşı sorumlu bir mahluk şeklinde yorumlayanlar hiç kuşkusuz günlük yaşamlarında güncellik, beyhudeli, şaşkınlık ve kararsızlık gibi durumlara düşmez. Şüphesiz genç kuşağın kulp, basirete ve bilince kavuşması her türlü kuşku ve kaygıyı bertaraf ettiği gibi insani sermayelerin heba olmasını da engeller ve yaşamın değerli fırsatlarını en iyi şekilde değerlendirmeye katkısı olur.
Aşağılık kompleksi, kendini kaybetmişlik, menfi telkinler, dıştan gelen aşağılanmalar, bilinçsizlik gibi durumlar insanda korku ve kaygıyı arttırır ve buna paralel olarak insana iradesizliğe, sorumluluktan kaçmaya, rahata düşkünlüğe ve gevşekliğe sürükler. Bu yüzden korku insanın yenilgisine, utancına, zilletine, çirkinliğine ve her türlü fazileti ve yaşamın güzel değerlerini kaybetmesine yol açar. Dini öğretilerde korkudan kişisel bozukluk etkili şeklinde söz edilmenin yanında insan kişiliğinin bu afetten arınması için de bir takım tavsiyeler sunulmuştur. Örneğin İmam Ali Aleyhisselam şöyle buyurur: gevşeklik ve tembellik ve halsizlik, başta genç kuşak olmak üzere herkesin kişiliğinin kemale ermesi yolunda ciddi afet sayılır ve azimli ve kararlı olmak bu derdin en iyi dermanıdır.
En iyi dünyanın sınav ve imtihan araması olduğu ve daha net bir tabirle hareketten ziyade surat ve surattan ziyade sorulama yapılan bir müsabaka amacını olduğu yüce gerçek kabul edilirse, o zaman gevşeklik, müsamahakarlık ve halsizlik gibi durumda asla insan cismini ve ruhunu boş verme duygusuna kapılmaz veya yaşamın hakikatini hiçe saymaya ve bugünün işini yarına bıraktırarak ciddi sorumlulukları üstlenmekten kaçındırmaz. Zaten bu yüzden tüm semavi evliyalar ve liderler de bu gibi durumlardan Allah'a sığınmış ve şöyle demiştir: ey yüce Rabbimiz, tembellikten ve halsizlikten ve gevşeklikten ve duyarsızlıktan sana sığınırım.
Üzerinde sık sık uygu yaptıkları alıştırmalardan biri düşünce arındırma alıştırmasıdır ki bir yaşamda başarı ve sorumluluk üstlenme ve onurla yaşamanın başlangıcıdır. Merhalede insanın içine yerleşen inançlar müspet inançlara dönüşüp insan ona göre hareket eder. Bu aşamadan sonra yapamam, istemiyorum, korkuyorum, çok şanssızım ve benzeri sözcüklere yer yoktur. Dini bilimlerde aciz ve israf etmek ve kötüye yormak, İnsanların düşüncesini, amelini, kararını ve çabasını göz ardı etmek ve ilahi isteğin yaşamın çeşitli alanlarında etkisiz olduğunu düşünmektir. ve çok eleştirilen bir kavram.
Halk İslam kültüründe gençlerin sorumluluk üstlenme doğrultusuna teşvik etmek ve yükümlülüklerini yerine getirmeleri için dolaylı yollara başvurmak ve yeni yöntemlerden ve zevklerden yararlanmak, gençlerin bu önemli meseleye eğiliminde büyük etkisi vardır. Yeni kuşağı büyük insanların yaşam öyküleri ile tanışması, onları bilinçli olmaya ve yaratıcı düşüncelere sahip olmaya teşvik etmek olarak görülür. Yeni gençleri bilgilerini ve yaşamla ilgili genel kültürünü arttırmaya teşvik etmek de ileriki yaşamında başarılı olmalarında önemli rol ifade eder. Öte yandan genç kuşağı her halükarda ve her durumda Allah'ın huzurunda oldukları konusunda uyarmak ve üstlendikleri her türlü sorumlulukta Allah-u Teala'nın onlara gözetildiğini hazırlatmak da genç kuşağın ahlaki vicdanını geliştirir ve çeşitli alanlarda sorumluluk üstlenmelerine yardımcı olur.
Değerli dinleyiciler, Gençlik Gevheri başlıklı sohbetimizi dinlediniz. Allah'a emanet.
Kalıcı Itır adlı sohbetimizde İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamani'nin çeşitli dini ve mezhebi öğretiler hakkında açıklamalarını sizlere kısaca aktaracağız.
Şükran li el...
Ali Hamani'nin adalet, rahmet ve hidayet eksikliğini, insanlığın sorunlarının temeli olduğunu söyledi. Bu sorundan kurtulma yolunun İslam'ın büyük peygamberi Nebi-i Ekrem'in davetini karşılık vermek olduğunu söylüyor. Bugünkü kısa sohbetimizde Ayetullah Hamani'den naklen bu konuyu ele almak sadakat davetidir, rahmet davetidir, karşılık vermeye muhtaçtır. Eğer insan İslam'ın mükerrem peygamberinin davetini karşılaştırırsa, insanın sorunları bartaraf
olacaktır.
Değerli dinleyiciler, İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamani'nin çeşitli dinli ve mezhebi
öğretilerini بالصاروخ البالستي الفرد صوتي ومن ثم العدوان الإسرائيلي على اليمن.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Yaşamak sanatı.
sizlerle birlikteyiz.
Hep birlikte buluşu sohbetimizi dinleyelim.
Bu bölümde sinerji, empatinin ailevi ve toplumsal bağları nasıl etkilediğini anlatacağız. Daha iyi bir yaşam sürdürmenin etkenlerinden biri de sağlıklı toplumsal ilişkilere sahip olmak. İnsan olduğu toplumda doğup büyüyen bir canlıdır. İnsan doğduğu andan itibaren toplumsal yaşam öğrenip ihtiyaçlarının daha rahat bir şekilde karşılanması için takım çalışması yapmasını da bilir. Böylece hem fiziksel hem ruhsal olarak daha güvenli bir ortamda yaşayabileceğini öğrenmiş olur. Toplum insandan ayrı bir konu değildir. Hiçbir insan ise kendini toplumdan ayrı tutamaz.
İnsanlar hayatlarını, kurduklarını toplumsal ilişkiler içerisinde yaşar. Konuşmak, aile bireyleri ile ilişki kurmak, akrabalar, arkadaşlar, öğretmenler ve de meslektaşları ile günün büyük bir bölümünde aynı ortamda bulunmak bu toplumsal ilişkilerin bir kısmıdır. Diğer insanlar ile ilişki kuramayan bir kişi hayatından faydalanamadığı gibi içine kapalı biri olarak kimsesiz ve yalnız kalır. Daha iyi bir yaşam ve daha lezzet vereceğini için başkalarıyla ilişki kurma sanatını yaşamak lazım.
Psikologlara göre insanların toplumsal ilişkileri beşeriyetin ruhsal ve psikolojik ihtiyacı olup özellikle de aile ortamında daha büyük bir önemi sahiptir. Aile kişinin gözünü açınca kendini burada bulduğu ilk toplumsal kurumdur. İnsanlar böyle bir ortamda büyüyor, hayatlarının büyük bir bölümünü toplumsal kurumda geçirirler. Böylece aile toplumdan daha etkili olup kişilerin terbiyesinde ve kişiliklerinin oluşturulmasında büyük bir role sahiptir. Sağlıklı ve aktif bir aileye sahip olmak için ise aile bireyleri arasında etkili bağların kurulması da şarttır. Bu işe hayatta kazanılması gereken en önemli kabiliyetlerden biridir.
Kişi çocukluğundan itibaren anne ve babası arasında sağlıklı bir sinirli durumda şahit ettiğinde kendisi de bir iyi özelliği öğrenir. Anne ve babanın özellikle iyi ve kötü davranışları çocuklarını öğretilmesindeki rolü yatsıdan etkileyecektir. Uzmanlar ve psikologlara göre aile ortamındaki yaşam ilişkiler daha iyi bir hayat için gerektir. Çünkü kişilerin ruhsal ve psikolojik sağlığını açıp hayatın rengini değiştirir. Psikologlara göre bireylerin duygularını ve görüşlerini bildirmek imkanı bulan ailelerde yetişen kişiler daha sağlıklı ve daha başarılıdırlar. Bunun tam tersi, bireylerin görüşlerini ve düşüncelerini serbest şekilde kontrol edemeyenlerdir. Ailede yetişen insanların başarılı olma
şansları. Maalesef son yıllarda bireyleri arasında doğru bir şekilde ailevi bağlar olmayan ailelerin olduğuna şahit oluyoruz. Bu ailelerde bireyler birlikte sevinemez, birlikte karar alamaz, birbirine danışamaz, hatta beraber oturup konuşamazlar. Daha iyi yaşamak için diğer insanlarıyla başarılı ve sağlam bağlar kurmanız şart. Özellikle de aile içindeki bağlar hususta daha büyük öneme sahiptir. Sinerji ve dayanışma da mutlu bir aile ortamının yaratılması için gereken ilişki ve bağ kurma maharetlerinin önemli bir bölümüdür. Hayatın önemli ve zaruri maharetlerinin elde edilmesi zor değil ancak yine de alıştırma ve çaba göstermeyi gerektirir. Muhtemelen bu cümleyi duymuşsunuz. Gönül dili, dil birliğinden daha iyidir.
Empati ve sinerjiye diğer insanlar ile bağ kurmak için gerekli iki önemli husustur. Sinerji ve empati kibirli ve bencil insanlar için zor. Onlara kalmak gerekir. ancak güçlü uygulanırsa kişiler genelde sinerji düşündü, iyi
gelecekler.
Özellikle de acılarla ve zorluklarla bir bölümün yanındığı aile bireysi aslında aile varlığını güçlendirip daha iyi bir yaşamları yol gösterdiler. Bu verili ortamda ölümün üstü anlayı yakalamak ve denemek mümkün
değil. Ne zaman sorunla, zorlukla karşılaşırsak başkalarının empati kurması, sinerji ölçtürmesini isteriz. Diğerlerinin özellikle akrabalar, yakınlarımız ve dostlarımızın üzüntüsünü gördüğümüzde onlarla empati kurarak yüzümüzdeki ifadeler ve bakışlarımız ile ona duygularımızı anlatmak isteriz. Kardeşinizin eşiyle sorun yaşayıp evini terk ettiğini düşünün. Onun acılarını dinlemek için ilk başta onu kucaklayıp onunla konuşup dertlerini dinleyip ona danışmanlık yaparsınız. Belki de ona bu sorunlar tüm eşler arasında yaşayıp zamanla unutulur. Bu ihtilaflar geçicidir. İyi günler sizi bekliyor diyebilirsiniz.
Bu sözlerinizle onu avutmak, rahatlatmak istersiniz. Hedefiniz ise onu üzere kırıştırmaktır. Ve bunu bulmak için atılacak ilk adım iyi dinlemektir. İyi dinlemek karşı tarafın sözlerini kesmeden ona konuşma fırsatıdır. El ve kafa hareketleri ile onu dinlediğinizi göstermeniz ve onaylamanız. Empati kurarken diğer evine kalamamaya çalışır. Ancak yine de karşımızdakini sözlerini iyi dinlediğimizi göstermek için sözlerini tekrar edebiliriz. Örneğin anlattığımız durumda kardeşinize şöyle diyebilirsiniz. Benim eşim de yaptığım her işte kusur bulmaya çalışır. Artık sözlerini aklımda ve dinlemek. Böylece kardeşiniz de ortak bir duygunuzu paylaşarak onu tasarlayabilirsiniz. Bununla onu şöyle de diyebilirsiniz. Sanki eşinin pazarlığında da sözlerini yaşıyorsun. Öyle değil mi?
Empati kurarken her daim karşı tarafımıza katılmak zorunda değilsiniz. Onların sözlerini tekrarlayarak duygularınızı onunla paylaştığınızı gösterebilirsiniz. Buna ilaveten karşınızdaki kişinin sözlerini yargılayıp sonuca varmak zorunda değilsiniz. Sadece iyi bir dinleyici ve ortak bir ona ayak uydurarak hareket edin yeter. Empati aslında karşı tarafın nereden ve neden acı çektiğini anlamak demek. Karşı tarafın hangi sebepten dolayı üzüldüğünü bilmek ve kendinizi onun yerine koyup aynı duyguları paylaşmak, karşı tarafı da bir nebze bile olsun rahatlatmak demektir. Empati kurmak diğer insanlarla olan bağlarınızı güçlendirir. Onları anlamamıza yardımcı olur. Böylece onlar da sizi anlamaya yönelir. Empati kurmak, diğer insanların duyguları ve heyecanlarının tanınması, onların bakış açısından olaylara bakılmasıdır. Fizyolojik açısından empati kurmak aktiviteti öz farkındalık, ruh sağlığı, kendine değer verme ve kendini sevme gösterisidir. Empati kuramamak ise bilinçli ve heyecansal ergenliğin kusurlu olduğunu sayılır.
empati kuramadan gerçekte davranışsal bir yetersizlik duyar. İnsanı ifrat ve tepkiden, bağnazlıktan ve radikal davranışlardan uzak tutup esnekliğini sağlar. Empati ve sinerji gönül dünyasının ilişkilerinde büyük bir kayıp. Empati ve sinerjinin kalbi ve toplumsal ilişkilerin sağlığı ve sürekli olan sözlerinde önemli bir yolu var.
Sinerji oluşturup empati kurarken elimizden geldiğince karşılıklı çözüm yolları bulunan, ancak bunun bir şartı vardır. O sizden istedikten sonra bu yardımı bulacaksınız. Sadece ona yardım etmek için can edinmeden hazır olduğunuzu gösterin. Elinizden gelen bir iş varsa, karşı taraf istiyorsa çözüm yolunuzu önerin.
Sinerji ve empati insanlar için bir çok faydası var. Samimi bir ilişki kurduğumuzda yardım edin. Destek verdiğimizde hem kendimiz hem karşı tarafta güzel hislerin meydana gelmesine neden olur. Empati kurmak bizi geliştirir, duygumuzu derinleştirir. Diğer insanların duygularını tanıdıkça gerçekte aynı duyguları kendimizde de denemiş oluruz. Sinerji ve empati aileyi ve toplumsal bağları güçlendirerek destekleyici ve yapıcı davranışlarında artmasına yol açar. İşte bu da iyi bir yaşamın anahtarlarından
sayılır. قرب حرف واحد إن تاريخ العالم يبدأ من هنا كان نتنياهو.
Değerli dinleyiciler, İyi Yaşamak Sanat adlı programımızın bir başka bölümünde sonuna geldik.
Sohbetimizin sonunda programımızı Tahran Radyosu isimli teknoloji kanalımızdan da takip edebileceğinizi hatırlatmak istiyoruz.
Sağlıcakla
kalın. الكيان الإسرائيلي لا يجد ما يغطي به فشله فشل منظوماته الدفاعية وفشله في تحقيق أهدافه في وقف
Taran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.20 arası vuran kısa dalga 25 metre 15.240 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamlar ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 11.710 kHz üzerinden yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımız ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten iranradios.yar/tr adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@farstoday.yar adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız 0098-2122-0136-82 ayrıca 0098-2122-0136-82 veya 0098-2122-16-2753 telefon numaralı sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır.
وحتى تسلم رئاسة الحكومة يتحدثون عن الوعد الزمائني في الانتهاز طبعا في شخصية نتنياهو ليس رجل قضية بنيامين نتنياهو هي قضية بنيامين نتنياهو حتى إن امرأته سارة قالت عندما بدأت المعارضة تقوى ضده قالت إننا أعددنا أو حزننا حقائبنا وإحنا إسرائيل تصور أن تقول هكذا زوجة وهي شديدة التأثير عليه ما يعني نتنياهو نتنياهو يعني البقاء في السلطة ليس أكثر الآن لا يستطيع أن يتاجر بالورقة اللبنانية ولا بالورقة الفلسطينية ولا بالورقة سوريا لنقف السلطة. نريد أن يركز على إيران لكي نستقدم الرأي العام، لكن الرجل بات مكشوفا بالكامل وعاريا بالكامل أمام أكثرية الشعب الإسرائيلي. من هنا نحن نعلم أنه أمام أي صدمة عسكرية أو سياسية كانت أي حكومة تعجل بإجراء انتخابات الكنيسة. حتى الآن رغم كل الصدمات ورغم كل الحروب ما زال مصرر على أن ينهي الكنيسة ولايته. هذا يحدث للمرة الأولى في تاريخ إسرائيل.
طيب، وبرأيكم هذا المشهد بأي اتجاه يسير؟ ما الذي ينتظرنا خلال الأيام والأسابيع؟
أنا أتوقع أن ينعكس أولاً هناك يعني الأضواء تتركز الآن على زيارة دونالد ترامب للمنطقة، وهناك يعني لم يعد سراً أن هناك دول عربية خليجية تعرف ما هي تداعيات أي حرب إسرائيلية تستدعي حرب أمريكية ضد إيران، لتعرف ما هي التداعيات الكارثية على بلدان المنطقة. وكان هناك كلام لمسؤول إيراني بالحرب الواحد قال إننا يعني نحافظ على علاقتنا مع الدول، على أشقائنا في الدول المجاورة، أن يقصد دول الخليج طبعا، ولكن هناك نحن يعني هناك أهداف أمريكية في هذه الدول، يعني سنكتفي بضرب القواعد الأمريكية. طبعا ضرب القواعد الأمريكية ممكن أن يشعل المنطقة بالتأكيد. هناك ضغط، أنا أستطيع أن أؤكد لك من مصدر دبلوماسي خليجي قرري شخصيا أن هناك يعني ضغوط من دول مجلس التعاون على إدارة ترامب لمنع إسرائيل من القيام بأي حماقة.
شكرا لك دكتور نبيه برجي الكاتب والمحلل السياسي وعلى مشاركتك القيمة في لقائنا.
اليمن كسرت حاجز الخوف، نطالب بتفعيل كل الآليات لدفع الخسارة عن غزة، وأيضا لخسارة إسرائيل سياسية وعسكرية واقتصادية. أرض العدو الصهيوني دبلوماسية وتجارية، اطردوا سفرائهم واسحبوا السفراء المتريدين، كونوا رجالا على قدر المسؤولية.
سيارة
في غزة يسأل
سأل عن التطوعات الأخيرة
من الحال بين الله ولي الذين آمنوا.
أما الأخ المهدي من اليمن بعث لنا بمشاركة
من الظلمات إلى
القوات المسلحة اليمنية مطار بنغوريون،
والذين كفروا
وأن هذه وتوجهات شركات الطيران العالمية من التوجه إلى هذا المطار. هذا وقد أكد
استوى جمال الشجاع الدين حسن حقيقة أم بيت الجميرة سوريا لا تركها خلودك واندي
شكرا للأخ أما الأستاذ علي القفلي الكاتب والناشط الحقوقي والمحلل السياسي كتب تعليقا يقول في أفعال إسرائيل وجرائمها تستفيد أكثر من الشباب بالنظر لأنها ليس لديها رحمة بالبشر ولا تعرف رحمة حقوق الإنسان أولا لهمجيتها بالإنسانية وعدم اعترافها بحقوق ملكية الإسبانية جرائم إسرائيل وإسرائيل كل من يطالبها بما يخاف أنها
na murjan mura musulunci ta Iran sau uku a kowace rana a kullum akwai shirinmu na farko da misalin karfe 7 na safe abubuwan Najeriya da Nijar kamar da Chadi
tanawanna fihi atatawarat fi Yaman
inda ake gabatar da labarai
wan al-Isra'iliyya ala al-Yaman wan al-Amerika ala al-Kudarika al-Dhaha al-Yamaniyya al-Yamaniyya
wa onan ke sai kuma shirinmu na rana daga
da'iyat zalika kiyasat zalika
بسم الله العاشر والسلام على المعاصر ورحمة الأسلام
تاریخ قرواسیا
Iranta bukaci kasashen turai su shiga tattaunawar nukiliyar da ake gudana tsakanin Iran da Amurka. Sannan za ku ji cewa kawancin
زمان زمان شجار نوازی است شعر شوگندوز پاسی است
آمد نفس صبح و سلامت نرسانی تو بیاورد و حیامت نرسانی
آدم غزل
وای غزل